Başlayalım. Yani duyular böyle. Duyular bir şey daha var. Yani görme ve işitme duyusu olmayan bir insan var. Bu insan avukat oluyor. Biliyorsunuz. Onun
Evet.
romanı, yani bu şey roman değil, fantezi değil.
Ayrıca mı var?
Evet, var öyle birisi. Kör ve sağır doğuştan. Ve şey, kendini eğitiyor. Yani dokunarak falan. He?
Konuşabiliyor mu?
Avukat oluyor. Yani üniversite bitiriyor.
Avukat olacak. Konuşmazsa işaret.
Hayır ama duymayan adam nasıl
olur? Biraz zor konuşur.
Aynısı.
Konuşmuyor ama yazıyor. Okuyor.
Nasıl dinliyor?
Türkçe'de de var. Onu çevirmişler. Türkçe filmi var. Yani ben filmini görmedim. Roman çok fazla duydum sadece.
Bir
de doğuştan kör bir ressamdan bahsediliyor.
Evet. Tabii yani onlar bunlar şey gösteriyor.
Yani
öteki duyular da gerektiğinde şeye duyular dış dünyayla ilişkimizi sağlıyorlar. Yani duyu olmasa insan bedensel bölümünden yoksun bir ruh olacak. Yani insan için duyusallık normal ya da zorunlu.
Aristo diyor bir duyusunu kaybetmiş bir dünyayı kaybetmiş insan.
Tabii yani duyularını kaybedenler evet. Ama ötekiler işte belli bir ölçüde telafi ediyorlar değil mi? Yani o kesin olan bir şey.
Daha çok gelişiyorlar.
Evet. Özellikle daha fazla gelişiyor. Şimdi kavramlardan gidelim. Saltık edimselliğin evet. Edimsellik ilişkiyle ilişkili bir kavram. Yani edimsellik iç ve dışın ilişkisi diyor. Ya da birliği diyor bir yerde. Burada hemen başlarda. Evet. İç ve dışın bu birliği saltık edimselliktir. İç ve dış, bunları daha önceki bölümde incelemişti. 405. sayfada bu söylediği şey.
Ve İç ve dışın dolaysızlaşmış birliğidir. Yani buradaki dolaysızlaşmayı özellikle mi kullanıyor?
Dolaysızlaşmış birliği, yani
İçin dolaysızlığı
nerede? Bu şey değil mi? Ansiklopedide mi var?
Burada.
Nerede?
İç ve dışın dolaysızlaşmış birliği.
Evet. Yani şimdi dolaysızlaşmanın orada kurgul momentin genel karakteri olduğunu belki söyleyebiliriz. Yani
evet. Üçüncü momentin bir özel şey
evet,
olarak.
Üçüncü moment olarak. Öteki momentleri ortadan kaldırdığı için dolaylılığını ortadan kaldırıyor. Ve edimsellikte de öyle bir durum var. İç ve dışın dolaysızlaşmış. Edimsellik aynı zamanda öz ve görüngünün birliği. Burada görüngünün ve edimselliğin ayrımı önemli. Görüngü de şey, dışsal olan bir şey, dışarıda olan bir şey ama edimsellik içi ve dışı birlikte kapsıyor. Yani burada geçen hafta şey demiştik, görüngüde bir tek yanlılık var. Özde de tek yanlılık var. Yani çünkü bunlar karşılıklarıyla ilişkileri kabul edilse bile deniz birlikleri koyulmuş değil ya da birbirlerine eşitlenmiş değiller, ayrılar. Yani görüngünün edimsellikten farkı şey, dolaysız olamayacağı, onu söyleyebiliriz. Şimdi edimsellik dolaysızlaşmış diyoruz ya orada.
Evet.
Görüngü asla dolaysız değil. Görüngü açıkça dolaylı olan bir şey. Çünkü öze, yani görüngü dünyası, fenomenler dünyası kendinde ve kendi için varlık diyordu bu şeyde, büyük mantıktaki kullandığı terim o. Yasalar dünyası, özler dünyasına bağlı. Görüngü dünyası ve görüngü dünyası bir şey, dolaylı. Edimsellik dolaysız. Niye dolaysız? Usul olan edimseldir diyor daha sonra tüze felsefesinde. Yani ona da bu edimselliği bağlantılamamız gerekiyor. Şimdi edimsellik...
Edimselliğin dolaysızlığı kendi momentlerini aslında bütün üçüncü momentlerde aynı özellik, aynı karakter yok mu? Yani bir ölçü içinde aynı şeyi söylemez miyiz? Kendi momentlerini, yani nitelik ve niceliği ortadan kaldırırken, onlara karşı bir dolaysızlık sağlarken aslında kendini de ortadan kaldırmanın bir anlamı, ifadesi değil mi bu yani?
Dolaysızlığa geldiği zaman,
evet,
kendini ortadan kaldırması, üçüncü momentin, yani kurgul birliğin kendini ortadan kaldırması kendi içindeki çelişkiden dolayı oluyor.
Evet.
Yani onun mantığı o, orada hiçbir şey söylemeye gerek yok onun dışında. Birlik kendine kendi içindeki çelişkiden dolayı. Yani Çelişki olduğu zaman bir şey gerçekten şey mantıksal olarak tabii ortadan kalkıyor ama bunu doğal bilinçle fark ediyor. Yani çelişkili olan bir şey olamaz. Anlatımı var.
İçe dışın mı ortadan kalkması?
Yani dolayısız olması içe dışın zaten ortadan kalkması var mı? Yani insan kendiyle ilişki gibi adeta.
Evet ama dolayısızlık yine de edimselliğin bir yanı. Öteki yanı dolaylılığı. Yani zaten soyut
yani
dolaysız.
Yani oradan geldiğine göre tamamen ona dolaysızlığı.
Diyemeyiz. Dolaylılık moment oluyor diyebiliriz. Ve o moment ne olursa olsun var. Yani karşıtlık momenti ya da ayrı momenti o üçüncü kapıda var. Ve o ayrı momenti o üçüncü kapının kendini ortadan kaldırmasının nedeni oluyor. Yani o olmasa, eğer oluş içinde o çelişkiyi taşımasa şey herhangi bir belirli varlığa gitmez ya da herhangi bir sonuca gitmez. Çünkü ortadan kalkmaz. Ortadan kalkması için bir gerekçe bulamayız değil mi? Ya yani mantığı yalınlaştırırsak, kolaylaştırırsak anlaşılıyor.
Çelişkinin olmadığı alan var mı? Hı. Alanların içinde çelişki olmayan, olumsuzlama olmayan bir
var
alan
mı?
Yok.
Yok. Yok.
Yani kavramda hangi da var diyor.
Çünkü. Alanlar
kavram da olumsuzluk şey diyor. Kavram için de aynı şeyi söylüyor.
Evet.
Bu giriş altında öyle şey yok. Öz bilinçli us ve var olan us edimsellik ile uzlaşması gerekir diye bir şey söylüyor.
Evet, yani, devam et.
Bunu biraz açabilir misiniz?
Nerede diyor, biraz daha, hangi bölümde?
Ve... Giriş altıda. Şeyde,
küçük mantıkta. Küçük mantıkta bir... usun edimsellikle uzlaşması, öyle mi?
Evet, öz bilinçli us ve var olan usun edimsellik ile uzlaşması gerekir.
Hangi bağlantıda söylüyor? Yani uzlaşma, onun... Bazı durumlarda uzlaşmaması gerekir. Yani.
Bakalım.
O yüzden şimdi onu o zaman toparlarken salta, yani burada bir şey var, ilişki faktörü var. İç ve dışın.
Bu bahsettiğiniz, sizin bir... okuduğunuz cümledeki edimsellikte. Ya okur musunuz?
Hangisini?
Edim... Üzerine konuştuğumuz şey.
İç ve dışın mobilliği, saltık edimsellikte bu mu?
Hayır.
Edimsellik özün ve varoluşun birliğidir diyor. Onda şekil, öz ve destekçisiz görünge.
Evet, burada dönelim. Ha, pardon.
Tamam, ona dönelim o zaman. Sen onu şey formüle et.
Giderek bu bağdaşma bir felsefenin gerçekliği için en azından...
Hangi bağdaşma?
O zaman biraz başkan alayım.
Bölüm ne bölüm?
Altı.
Giriş
küçük mantık.
Giriş altı mantıktır.
Tamam.
Şimdi felsefe bu bir ve aynı iç geleceği bilmenin edimsellikten bahsediyor.
Tamam.
Başka türlerinden salt biçim açısından ayrıldığı için edimsellik ve deneyimle bağdaşması zorunludur. Giderek bu bağdaşma bir felsefenin gerçekliği için en azından dışsal bir denek taşı olarak görülebilir. Tıpkı bu bağdaşmanın saptanması yoluyla öz bilinçli usun var olan us ile edimsellik ile uzlaşmasını üretmenin
tamam. Bu uzlaşma, şey, çakışma ya da bağdaşma, yani öz bilinçli usun edimsellikle var olan dünya ile bağdaşması, bu bilimsellikle ilgili, özellikle görgü bilimlerle ilgili bir bağlamda söyleniyor. Yani fizikçi ne yapıyor? Kendi öznel usunu, öz bilincini ya da öz bilinçli usunu doğa kategorileri düzleminde tutarak doğanın kendinde yapısını kendisi kendi içinde, kendi öznelliğinde yeniden kurmaya çalışıyor. Yani fizik realiteyi bilmeye çalışıyor ya da doğanın edimselliğini bilmeye çalışıyor. Onun anlamı o öznel bilinç yapısının ya da biçiminin edimsel, kavramsal edimsellikle örtüşmesi, çakışması. Yani feştirmeye dediği zaman fizikçi bir kavramsal, öznel bir kavramsal yapı kuruyor. O yapı eğer real edimsellikte de aynen varsa, o zaman oradaki o uzlaşma sözcüğü, belki uzlaşma sözcüğü şey olabilir. Yani ekler bölümü müydü o? Orada güzel bir sözcük değil. Tek başına aldığı zaman yanıltıyor yani en azından, ama çakışma demek, bağdaşma demek daha şey. Zusam ben gehen diyor. Yani birlikte, bir araya gelmek ya da birlikte gelmek, örtüşmek, çakışmak, düşünleşmek falan diyoruz. İnsanın bilincinin, yani şimdi insanın doğaya ilişkin bilinci çok sapık biçimler alıyor değil mi? Çarpık, sapık, bozuk, yanlış. Yani bütün mitolojik dinlerde, şey kültürlerde bu böyle. Doğayı güçler yüklüyorlar, kişisellikler yüklüyorlar vesaire vesaire. Yani doğayı biz kendi değerinde bildiğimiz zaman insanlığımızı kazanmış oluyoruz aslında. Yani yanılgıdan kurtulmuş oluyoruz. Doğa şey, kavramsal bir yapı, mantıksal, ussal bir yapı ve o kadar, daha başka bir şey değil. Doğanın gelip sınırını bulduğu yer şey, insan bedeni, insan organizması, daha üstünü, daha ötesi yok. Çünkü orada şey, doğa kendi süreçlerinde, bu kadar. Doğada mistik bir yan ya da...
Şey, efendim? İnsan organizması mı yoksa kimsellik doğanın sınırını?
Doğanın sınırını bulduğu yer insan organizması, beden dediğimiz şey, insan bedeni dediğimiz şey.
Ama bu, o da doğanın bir parçası.
Doğanın bir parçası ama aynı zamanda tinselliğe geçiş noktası.
Ha, yani işte orada konuşuyoruz.
Çünkü o beden, insan bedeni, yalnızca insan bedeni insan ruhuyla birlikte olan bir varlık. Yani bir hayvan bedenine insan ruhunu yükleyemezsin. Çünkü insan şey, doğanın, şimdi bunun düşünülebilir. Acaba insandan daha karmaşık, daha yüksek, daha gelişmiş bedenler ya da fiziksel varlıklar olabilir mi? İnsan daha öte evrimlenebilir mi sorusu da bununla ilgili ve pek çok kafa buna ilk anda takılıyor. Yani burada biraz teleolojik düşünmek gerekiyor bunu anlamlandırmak için. Çünkü insan bedeni öyle bir tinselliği yükleniyor ki o tinsellik sonsuz yeti taşıyor kendisi. Yani insanın bilme yetilerine baktığınız zaman bunlar onun organizmasına ait şeyler. Görme, işitme, düşünme, değil mi? Bunların hepsi bedene, göze vesaire fiziksel şeylere bağlılar ve insanın bilme yetisi bu fiziksel altyapı üzerine oturduğu zaman o bilme yetisi hiçbir sınır tanımıyor. Daha ötesi gerekmiyor. Çünkü sonsuz. Yani onun bir o bilme yetisinin sonsuz olduğunu gösterdiğimiz zaman ona dayanak olan özdeksel bedenin, özdeksel organizmanın da son olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanın iki gözü var. 10 gözü olsa daha mı iyi görecek? Ya da eğer insanın göz görme menzili, erimi şeyse, kızıl ötesi ve mor ötesi arasında sıkışmışsa, bunun arkası, ötesini gördüğü zaman daha mı şey olacak, ustal olacak, daha mı akıllı olacak ki dolaylı olarak onu görmeyi zaten başarıyor. Yani o şeyleri, radyo dalgaları şeklinde o görme alanının dışına düşen dalgaları onları da saptayabiliyor, kullanabiliyor, kontrol edebiliyor, bilebiliyor vesaire. Yani insanın bilme yetisi sonsuz. Bu şey.
Ama mesela sadece duyularla
burada bir bütünlük var, bütünsel bağlamı... mantık var. Görüyorsunuz değil mi? Yani bir tamamlayayım o zaman. Bu eğer insanın şeyi entelektüel yetisi sınırsızsa sonsuz şey demek değil. Yani kötü sonsuz olarak anlamayın. Karşısında hiçbir sınır tanımayan anlamında anlayacağız. Her şeyi bilebilen ya da bir genel olarak bilebilen anlamında anlayacağız.
Her şeyi kendisi
bilme potansiyeli olan.
Homo sapiens sapiens deniyor. Yani aslında homo sapiens sapiens şey, bilmeyi bilen insan ya da düşünmeyi düşünen insan demek. Homo sapiens diye kısaltılıyor.
Yani, sapiens sapiens.
Evet, bu insan yetisinin şeyi yok, sınırı yok. Bu sınırı Kant ileri sürüyor. Şimdi doğal bilincin bu konuda konuşacak hiçbir şeyi yok. Hiçbir sözünü dinlemeye değmez. Çünkü ne konuştuğu konusunda hiçbir bilgisi yok. Yani kalkıp bir fizikçi, bir kimyacı, bir tarihçi, bunlar deseler ki insan bilir, insan bilgi sınırlıdır ya da sınırsız. Bunlara şey diye bakacağız, ne dediklerini bilmiyorlar diye bakacağız. Gerçekten bilmiyorlar. Felsefecilere baktığımız zaman Kant var. Ne dediğini biliyor diye düşünebileceğimiz bir insan ve bu insan şey, insan bilgisi sınırlıdır diyor. Ama onu çürütüyoruz, insan bilgisinin sınırlı olduğu savı aslında şey değil, mantıksal değil. Yani psikolojik bir görüş, başka hiçbir şey değil. Çünkü mantıksal olarak tanıtlayamıyor insan bilgisinin sınırlı olduğunu. Sadece bir kanı, sezgi, eğilim ve şey diyoruz, burada bir psikolojik takılma var, bu mantık buna işlemiyor. Yani Kant'ı mantıksal olarak ikna etmemiz şey değil, olanaklı değil. Çünkü yamuk düşünüyor ve ayrıca da ön yargılı düşünüyor. O yamuk düşünmesi kitabında her yerde görünüyor. Dönüşler yapıyor, avukat tanıtları getiriyor. Yani sistemini tanıtlamak için her şeyi mübah görüyor Kant. Bunları bir tarafa bırakalım. Bunlar felsefenin etik sorunları ama psikolojik sorunlar da var. Yani etik olarak kusursuz bir insan bile orada şey, psikolojik olarak takıldığını biz gösterebiliyoruz. Kendileri göremiyorlar. O yüzden diyoruz ki kuşkucular şey, yani psikiyatriye, psikanalize şeyler gitmek zorundalar. Yani problemlerini çözmek için. Çünkü insanın bilgisizliğe yazgılanmış olduğunu, belirlenmiş olduğunu tanıtlayamıyorlar. Onları tanıtlamalı. Gerçeklik yoktur diyorlar örneğin. Bu bir gerçeklik ve bunun paradoks olduğunu kabul ettiremiyoruz onlara. Yani eğer bunu kabul etseler o zaman problem çözülecek ve kafaları açılacak. Ama burada takılmak, gerçeklik yoktur önermesine takılmak şey değil, mantıksal değil, psikolojik bir şey. Öyle değil mi? Eğer bu paradoks ise o zaman bir kuşkucuyu o paradokstan kurtarmak için şey gerekiyor. Mantıksal değil, psikolojik yöntemler gerekiyor. Doğru mu?
Paradoks olduğunu kim söylüyor? Kendi mi söylüyor?
Paradoks olduğunu logos söylüyor. Bizim mantığımız söylüyor. Yani normal us söylüyor. Sağlıklı, özgür us söylüyor. Paradoks diye bir şey var. Paradoks şey, kendiyle çelişmek demek. Gerçeklik yoktur diyen birisi bunu gerçeklik olarak ileri sürerse bu paradoks olur.
Özne ile gerçeklik arasında bir çekişme yani. Adamın öznesiyle. Dediği şey.
Veya Nietzsche'nin dediği, bu da dahil bütün genellemeler yanlıştır diyor.
Evet. Bunları nasıl bağlıyorsunuz? Yani gerçeklik yoktur. Bütün önermeler genelleme olarak düşünülebilir belki ama bu genellemeden ayrı bir şey. Burada şey var. Yani genelleme aslında tamam doğru olabilir o senin her şey. Ama genelleme mantığın sadece bir momenti ya da şeyin tasımların sadece bir tipi. Başka tipler de var. Başka kavramlar da var. O yüzden sadece bir noktayla
yani hiçbir genelleme doğru değildir.
Bu önerme yanlıştır da paradoks.
Gerçekliği yapsın
mı? Tabii.
Hatta buna dayanmak için işkence, gerçekliğe ne kadar dayanabiliyorsak o kadar güçlüyüz diye teorisi de var.
Ama bazı yerlerde de işte nihilist kabul edebileceğimiz şeyler de söylüyor.
Söylüyor ama gerçeklik yatsınmıyor hiç.
Ya bazen dizgeci yazıyor, bazen dizgeci
yazıyor. Evet, ama Nietzsche'nin nasıl bir kriter olarak alacağız? Çünkü Nietzsche'de iki türlü önerme, iki karşıt konumun doğrulandığını görebiliyoruz. Yani
insan gerçekliğe ne kadar dayanabiliyorsa o kadar güçlü diye şeyleri var, önsavları var.
Tamam. Ve güzel ama felsefede bizim o dayancımızın ölçüsü olmamalı. Yani o dayanç sınırsız olmalı. Yani
gerçekliği kabul etmeyen mevkten çıktı da şeyin Cem'in verdiği örnek Nietzsche'nin gerçekliği kabul etmediydi. Nietzsche gerçekliği kabul ediyor. Gerçekliğin olduğunu kabul ediyor. Yani o felsefeci olarak
tamam bunu kabul ediyor ama bu sözde Nietzsche'ye ait yani. Bu da dahil bütün genellemeler yanlıştır. Sözde
tutarsız yani. Konuşuyor.
Dolayısıyla Nietzsche'nin tüm kitaplarında zaten o tutarsızlığı
peki.
Ve açıklığı yani şey nokta koymuyor hiçbir yere. Yani gerçeklik diyor sonra gerçeklik yok da diyor.
Doğru. Şimdi onu şöyle söyleyebiliriz. Tüm genel etik alana baktığımız zaman tüm genellemeler yani hiçbir kural dışı tanımayan belirli iyiler onu Sokrates söylüyor o zaman. Yani belirli iyi saltık değildir.
Belirli iyi.
Yeterli mi?
Belirli iyi saltık değil.
Evet, yani genelleyemezsin, belirli bir iyi. İşte adam öldürmek kötüdür, bu bir şey, genelleme. Ama bu doğru değil, yanlış. Çünkü bazı durumlarda adam öldürmek iyidir.
Tabii çünkü bazı durumlarda yalan söylemek de iyidir.
Ülkeni kurtarırsın, sevdiklerini kurtarırsın vesaire ya da evet, bu şey. Ya Sokrates'in problemi ve saltık iyinin, saltık olarak iyi belirliliğin olmadığını söylüyor ya da belirli iyinin her zaman göreli olduğunu söylüyor. Yani bazı durumlarda o şey kötü gibi görünen şey iyi olabilir ya da iyi gibi görünen şey kötü olabilir.
Değil ama mi? Sadece yani, belirli iyi kavramından bahsediyorsa bu söylenebilir mi? Yani belirli iyi evet. Saltık değildir.
Tamam bunlar mantıksal.
Mantıksal yani.
Evet, belirli iyi saltık mantıklı değildir.
Belirli iyi. Belirlidir çünkü saltık.
Şimdi zaten oradayız. Saltık belirlilik yani taşımıyor. Belirsiz olması gerekiyor. Tekrar döneriz bu noktaya. Buradan şeye geçelim. Saltığa geçelim. Saltık denen şey. Şimdi burada Hegel'in yöntemi de, daha doğrusu Hegel'in burada özel olarak izlediği şey de Spinoza'nın felsefesi. Saltık konusu Spinoza'nın tözüyle çok yakından bağlı. Çünkü Spinoza ona Deus dese de, Tanrı dese de aslında o töz önemli ölçüde şey, saltık olarak da anlaşılabilecek bir şey. Evet. Platon, Sokrates, devlette var. Yani
Platon.
Sokrates, aynen.
Sokrates'i konuşturan Platon.
Tabii. Şimdi saltın yalın sağlam özdeşliği belirsizdir. Bu eğer belirli olursa doğru. Yani belirli olursa o zaman o şeyi kalmayacak, saltıklığı kalmayacak. İlişkili olacak, göreli olacak ve sağlam özdeşlik olmayacak. Sağlam özdeşlik A eşittir A ya da Tanrı eşittir Tanrı ya da töz eşittir töz. Olumlu eşittir olumlu. Bunlar şey. Burada Ege'nin ilk Tümce'de söylediği sağlam özdeşlik dediği şeyler. Ya da daha doğrusu özün ve varoluşun ya da genel olarak varlığın ve ayrıca yansımanın tüm belirliliği kendini onda çözündürmüştür. Şimdi bu şey bir cümle, uzun bir cümle gibi görünüyor ama aslında burada yine bir şey var. Daha önce söylediği şeyleri söylüyor. Bütün belirlilik sayfa 405.
405'in saltık bölümü.
Özün ve varoluşun ya da genel olarak varlığın ayrıca yansımanın tüm belirliliği. Yani bütün önceki kategoriler demek istiyor. Özün belirlilikleri, varoluşun belirlilikleri, varlığın belirlilikleri, yansımanın belirlilikleri hepsi kendini tözde ya da saltıkta ya da özdeşlikte çözülmüştür. Bu anlaşılan bir şey değil mi? Hı-hı. Tanrı kendiyle özdeştir ya da töz kendine benzerdir, kendiyle özdeştir. Burada başka bir şey yok, başka bir şey kabul edilmiyor. Ve ayrıca da bu saltığın, şimdi yine yalın mantık uygulaması yapacağız. Eğer saltık kendine özdeşlikten başka bir şey ise ya da saltık kendi yanında bir başka faktörü, momenti, kavramı ne dersek diyelim, belirlilik bulunduruyorsa, buna izin veriyorsa
saltık değildir.
Sınırlanır ve onunla ilişkiye girer ve o zaman saltıklığını yitirir. Sonsuzluğunu, tanrısallığını, tözselliğini yitirir. Elatiklerin, panteist elatiklerin biri de böyle ya da varlıkları da böyle.
Boşluk diyor zaten.
Hiçbir şey yok. Boşluk yoktur diyor. Boşluk olursa o elatik töz ya da elatik bir, o da şey olacak, bir olmayacak, çok olacak.
Kavramsal veya ruhsal bağlam içinde olan bir şey değil mi?
Evet. Bu şey, felsefeci, eleatikler ya da Spinoza bunun aslında gerçekte böyle olduğunu düşünüyorlar. Yani doğada hiçbir şey yok, belirlenim ya da olumsuz zaman olmaması gerekir diyor Spinoza. Bunu nasıl diyor ya da nasıl düşünüyor biraz bize zor geliyor değil mi? Yani bu çok şey, irrasyonel bir şey. Hem diyalektik bakış açısından öyle hem de doğal bilinci bakış açısından. Ve bunlar o yüzden ayrım yapmıyorlar. Yapmaması gerekir. Yani elatiklerin problemleri şeydi, o görüngüyü hiçe indirgemek ve böylece kuramı kurtarmak ya da varlığı kurtarmak. Yani doğada da şeye izin vermiyorlar. O mantığın çürütülmesine izin vermiyorlar. Devim yoktur. Yani devimi çürütüyorlar. Değişimi çürütüyorlar, çokluluğu çürütüyorlar. İşte ok devinmiyor. İşte kaplumbağa tavşan tarafından geçilmiyor ya da bir yolun hiçbir zaman sonuna erişilemiyor vesaire. Bütün bunlar reel olarak devimin olmadığını tanıtlayan uslamlamalar, Zenon tarafından getirilen.
Yani amaç ne burada?
Burada amaç şeyi, saltayı kurtarmak.
Kurtarmak.
İlişkisiz değil. Çünkü eğer görüngüde, görüngüsel olan şeyler saltın yanında saltıkla eşit değerde koyulacak olursa saltık ama ilişkiye girecek.
Bir bakıma ve doğru. Devinimi ortadan kalktığında saltığa erişmeniz gerekir. Öyle değil mi?
Bir daha söyle.
Açıkla.
Devinimi ortadan kaldırmanız lazım ki saltığa.
Parmenides gibi konuşma. Daha geniş.
Hayır yani. Şimdi hiçbir belirlenme olmayan, hiçbir şekilde hareket etmeyen saltıktan bahsediyoruz. Öyle değil mi? Dolaysız olan hareket etmeyen demek. Evet. O zaman onu soyutlamanız lazım. Ta ona dolayısıyla şeyi hareketsiz bırakana kadar saltığı.
Evet. Saltık devimsizdir. Ve devimi çürüttüğün zaman saltığı kurtarmış olursun.
Onlar da öyle yapmaya çalışıyorlar.
Evet. Zenon bunu yapıyor. Anlaşıldı mı? Burada şimdi tutarsızlıklar var diyeceğiz yani. Bu hakkımız. Çünkü gerçekten Parmenides'in yaptığı uslamlamalar doğru değil en sonunda. Diyalektik değil. Ya da diyalektikle çelişen ya da şey yer yer bozuk uslamlamalar. Yani öyle olmasaydı Parmenides bugün şey olurdu yani. Hala onun öğretisinin dışına çıkmamış olurduk. Ve evet.
Görüngünün yani bütün idealist felsefe, yani Descartes'tan tutun da Spinoza, görevini bize yanıltıcı bilgi verdiğini söylüyorlar. Parmenides de buradan yola çıkarak ve ufak açıklamalar getirerek bu paradoksları, Zenon'un ürettiği bir paradoksları söylüyor. Bu anlamda saltığı kurtarmalarını da çok da haksız galiba.
Görüngünün orada haksızlığı şurada yapıyorlar diye biz düşündük. Görüngü şey değil, yokluk değil. Yani görüngü onlarda, onlar görüngüyü yokluk olarak ve dolayısıyla yanlış olarak,
illüzyon olarak,
yanılsama da tabii görünüş, evet, yani görünüşün şeyi yok. Görünüş görüngüyle aynı şey değil. Onlar şu hatayı yapıyorlar, görüngüyü görünüşe indirgiyorlar, öyle diyebiliriz. Görüngüyü yanılsamaya indirgiyorlar.
Farklı şeyler.
İçerisindeki farkı görmemiz gerekiyor. Yani görüngü ve görünüş, görünüş nesnesi temeli dayanağı
görünüş
olmayan.
Görünüş varlığı olmayan.
İllüzyon da o demek. Yani,
görüngü varlığını başkasında taşıyan.
Öz görünmelidir diyor işte, öz görünüyor. Görünen yani, öz, görünen öz.
Yani denize baktığın, bir kova suya baktığın zaman suyu görüyorsun. Orada görüngü fenomen su. O çubuk getirip içine soktuğun zaman.
Yani o görünüş oluyor işte.
Çubuğun kırık olması, kırık değilken kırık görünmesi, o shine, görünüş ya da yanılsama, illüzyon denen şey. Yani orada kırıklık yok şeyde, realitede. O bir yanılsama sonucunda öyle görünüyor. Şimdi şeyler...
Kim bunu yapan?
Bunu yapanlar kuşkucular. Bu görünüş bölümünü okursanız şeyde, Büyük Mantık'ta, hemen başlarda, görünüşün başlarında, yani buna değiniyor. Yani ama Parmenides'in ve Eleatiklerin yaptığı şey bu değil. Yani onlar görüngüyü kabul ediyorlar ama görüngüyü şey gibi, görünüş gibi değerlendiriyorlar. Bir aradaki fark şey gibi görünüyor, çok ince gibi görünüyor ama o kadar ince değil. Yani görüngü şey, olan bir şey. Görüngü, özün görünüşü, özün görünmesi, orada gördüğümüz özden başka bir şey değil. Ve görüngü yüksek bir kategori. Varoluştan daha yüksek bir kategori, oluştan çok çok yüksek bir kategori görüngü. Ve görüngü şey değil, varlığı değersizleştirmek diye öyle bir önerme duyarsak ona mantıksal olarak saçma dememiz gerekir. Çünkü varlık aslında en değersiz olan şey. Yani varlık en soyut. Heidegger'in varlıkla anladığı şey kesin ve kesin olarak şey değil. Sein değil, varlık olarak varlık değil. O belli varlığın şeyini anlıyor. Bir çorbasını anlıyor ya da yani içinde ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Anlamını anlamalıyız, bulmalıyız falan diye devamlı olarak yineliyor onları. Orada varlık ve görüngü karşılaştırıldığı zaman eğer Nietzsche diyorsa ki felsefe, klasik felsefe şey yaptı, haksızlık etti görüngüye, ona değer vermedi, ona varlığın değerini vermediği doğru. Çünkü varlık değersiz bir şey. Yani görüngü varlıktır ya da vardır demek aslında çok bir şey söylemek olmayacaktı ve onu zaten diyorlar. Yani görüngü zaten varlık taşıyor. Varlığın dışında görüngüde taşınan ikinci faktör yokluk. Yani görüngü o anlamda geçici ya da çelişkili bir kategori. Var ve yok. Yani görüngü var. Şimdi var ama yarın yok ya da bir saniye sonra yok ve o zaman ona varlık demenin de bir zaten şeyi yok. Olanağı yok. Ona oluş demek daha doğru. Her şeye rağmen görüngü şey değil, değersiz bir kategori değil varlığa göre. Varlıktan çok çok daha değerli bir kategori. Bunları bu büyük felsefecilerin düşünememeleri, yani Parmenides'i anlayabiliriz. Parmenides gerçekten işin başında duruyor ve çok çok öğretici bir şeyi var, usulanmama sistemi var, önermeler, Zenon'un yaptıkları. Bunlar felsefe tarihinin en değerli şeyleri, noktaları. Ama kalkıp Parmenides'ten 2000 yıl sonra, Parmenides'i de anlamadan ya da bozarak onu kullanmaya çalışmak, Heidegger'in yaptığı bu etik olarak doğru değil, her şeyden. Mantıksal olarak saçma olduğu apaçık bir şey. Çünkü varlık şey, soyutlanma, yani ondan herhangi bir çıkarsama yapmak demek, Hegel'in sistemine girmek, doğrudan doğruya, diyalektiğe geçmek demek. Heidegger o boş varlıktan ya da varlığın boş olmadığını kabul etmek zorunda. O da şey, onu büyük ölçüde şeyden, uslamlamadan, yani sağlıklı uslamlamadan uzaklaştırıyor ve en azından şey açık, Heidegger'in varlıkla anladığı şey varlık değil. Varlık olarak varlık değil. Daha başka bir şey.
Yani
O kendisi de bilmiyor onu. Yani evet, onu bulmaya çalışıyor ve o kitabı projesinin sadece bir bölümüymüş ve aynı zamanda da düzgün bir redaksiyondan geçmemiş ve daha sonra zaten şey yapıyor, ona varlık dokunmuyor. Varlık ve zaman, evet. Yani bunlar iyi felsefeler değiller. Hani felsefi yanları var gerçekten, öyle kabul edebiliriz. Çünkü şey diyoruz, yani felsefeye saldırmak için de felsefe yapmak gerekir. Yani felsefeye tarihle ya da kimyayla saldırırsan o şey olur, komik olur. Yani felsefe...
Felsefeye
saldırır, felsefe olur. Ayrıca bir şey ancak kendisi tarafından, bir şey ancak kendisi diyebilir. Bir şeyin karşısında onun kendisi diye. Öz bölümünde bunu uygulayabilirsiniz burada. Öz bölümünde gördüğümüz şey o başkasının bir şeyin kendisi olduğu. Değil mi? Yani özde karşı terim aynı zamanda onun kendisi. Ve bir şeyle ilişkili olan şey o şeyin kendisi olmak zorunda ve ya da karşıtı olmak zorunda. Bunlar belki şu an biraz karışık geliyor ama dikkatli çözerseniz tutarlı anlatımlar. Felsefenin durumunda felsefeyi çürütecek olan şeyin felsefenin karşıtı olması gerekiyor. Çünkü bir şey karşı tarafından çürütülür. Değil mi? Yani gece gündüz tarafından, doğru yanlış tarafından vesaire. Felsefenin de felsefe olmayan tarafından çürütülmesi gerekir. Ama bu karşıt olanın aynı zamanda karşıtın kendi karakterinden ötürü o kendisiyle bir olması gerekir. Yani felsefeyi felsefe çürütebilir. Heidegger'i, Sartre'i vesaire bunları felsefe tarihine almamızın gizi burada yatıyor. Yani bunların yaptıkları şey eğer felsefeye değiyorsa o zaman felsefe olmak zorunda. Ama dikkat edersek hepsi şey yapıyorlar. Felsefeyi çürütmeye çalışıyorlar. Wittgenstein, Karl Popper ya da Sartre şeyler. Yani Albert Camus bile bir edebiyatçı olmasına karşın zaman zaman kuramsal düşünceye, kavramsal düşünceye geçerek felsefeye saldırıyor ve kavramsal düşünceye geçmesi onu felsefenin içine bir parça getiriyor. Yoksa böyle kişisel bir görüşle ya da ampirik bir görüşle felsefeye saldırmanın hiçbir anlamı yok. Dokunamazsın bile felsefeye o şekilde. Felsefeye ancak kendisi dokunabilir. Felsefe kendi karşıtı olabilir. Yani mantıksal olarak gerçeklik vardır diyen bir bakış açısı gerçekliği. Bunun tersini de söyleyebilir. Mantıksal olarak gerçeklik yoktur. Ve onu söyledikleri zaman da dediğimiz gibi tek yanlı bir şey düşünceden ötürü paradoksa düşüyorlar. Paradoks şey. Paradoksun çelişkinin bütün gizi iki karşıtı önermeden bir tanesini savunmak.
Santıkta da bu var.
Ne var?
Santıkta da var bu.
Söyle.
Yani paradoksal.
Ve telgraf gibi konuşmayın.
Yani nasıl? Santık aynı zamanda
ilişkisiz.
Analitik. Ama aynı zamanda kurgul diyebiliriz. Yani ilişkisiz. Saltığı dolaysız olarak alabiliriz ama aynı zamanda dolaylıdır. Çünkü saltık belirli olmayandır.
Evet.
Ama aynı zamanda tüm belirliliklerini tamamlamış bir belirliliktir.
Tüm belirliliklerini tamamlamış bir belirliliktir. Ya da belirsizliktir, o çelişkili olacak belirliliktir diyor. Şimdi ona bakalım. Orada senin söylediğini Hegel söylüyor. Ama o denli de ondan tüm yüklemlerin olumlanması olarak söz edilmesi gerektiği için tüm yüklemlerin olumlanması dedim. Yani saltıktan önce her şeyin dışlanması gerekiyor değil mi? Yani saltıkta hiçbir belirlenim olmaması gerekiyor. Saltığın bir özelliği bu. Bir belirlenim ona şey getirecek, negatif getirecek ve sonunu onu göreli yapacak. Bu saltıkla saltın böyle olmaması gerektiği düşünülüyor. Bu soyutlamanın ya da dışlamanın yatsımanın çok güzel. Yatsımanın yanında aynı zamanda tam tersi de var. Saltık tüm yüklemleri bu şeyde de var mı? Biliyorsanız şey yapın. Yoksa yani tartışılacak bir konu değil. İslam'da da var galiba. Yani bir taraftan Tanrı'dan tüm yüklemler dışlanıyor. Hiçbir belirlenim Tanrı'ya yüklenmiyor. Ama aynı zamanda tüm belirlenimler ona yükleniyor. Yani bu çelişki.
Zaten tüm belirlenimlerin ona yüklenmesi demek hiçbir belirlenimin yüklenmemesi.
Bu nasıl oluyor?
Bak öyle işte. Bir kavrama tüm belirlenimleri yüklemeye kalkarsan hiçbir belirlenimi yoktur.
Yani bir şey her şeyse hiçbir şey.
İşi boştur diyoruz.
Evet tabii.
Olamaz.
İçi boştur ya çok doludur.
Her şeyse.
Ya o her şey dolu ya.
Ama bu çelişki. Bu çelişki böyle
mi?
Sanki çok kolaymış gibi.
Çelişki de mi?
Doğru.
O kadar kolay değil ya.
Çelişki olduğu açık ama.
Evet.
Yani burada da var. Bu zedek. Şimdi saltı ne olduğunun belirlenmesi olumsuz çıkar. Çünkü saltı belirsiz, belirlenimsiz. Yani eğer belirlenim varsa, onları saltı tanımlamaya kalkarsan onu bozmuş olacaksın.
Kötü sonsuzlukta düştüğümüz duruma düşüyoruz. Yani onu son bulduklarla şey yapmaya çalıştığımız.
Evet, çok açık. Yani sonsuz olan bir şeye, pürüzsüz, arı olan bir şeye herhangi bir yabancı maddeyi, negatifi falan sokmaman gerekir. Saltık arı olumluluktur. Arı olumluluk. Bu Spinoza'nın şeyi, kaygısı. Yani orada hiçbir olumsuzluğun, eksikliğin, Parmenides'te de aynı kaygı var. Varlık arı dolluktur, saltık dolluktur. Hiçbir boşluk içermez diyor. Boşluk orada negatif anlamına gelmek üzere. Şimdi
çelişki diyor, çelişki.
Bu sizin de yapan şey çünkü derin düşünce.
Saltık arı olumluluk dedi. Yoksa Spinoza mı
düşünüyor? Spinoza'nın tezi öyle.
Saltık arı olumluluktur dedi, değil mi?
Evet.
Tez de eşit olduğu için Spinoza'nın tezi için bir yana için öyle. Söylenenler bundan da geçer.
Yani Spinoza evet, bu şekilde söylüyor.
Bu Spinoza böyle söylüyor ve
Müslümanlamayla
şimdi Spinoza zaten bunu açıkça söylüyor. Yani saltıkta hiçbir negatif yoktur. Önermesi var. Tüm belirleme olumsuzlamadır diyor ve saltık şey olumsuzlama içermez. Değil mi? Yani Spinoza'nın, kuşkunuz olmasın, Spinoza'nın tözünde hiçbir şey yok. Negatif, hiçbir belirlilik yok. Tüm belirlilik dışsal. Onu çözmeye çalıştık. Az önceki o görüngü konusunu aldığımız zaman, yani saltıkta ya da varlıkta ya tüm gerçeklik saltık ya da varlıksa o zaman görüngü ne olacak? Yani görüngü her şeye rağmen var. Arabalar geçiyor, çocuklar karşıdan karşıya geçiyorlar değil mi? Bütün doğa fenomenleri yineleniyor ve bir görüngü dünyasının olduğu su götürmez bir şey. Bunu ne yapacağız? Parmenides bunu ne yapıyor? Parmenides bunu şey yapmıyordu, görünüş saymıyordu. Bunu doksa sayıyordu ve gerçek değil diyordu. Yani varlığın yanında görüngü dünyası yok. Ama hiçlik anlamında değil, doksa anlamında bu yokluk. Yani görüngü dünyasını, oluş dünyasını gerçek saymıyor sadece. Gerçek değil. Yanlış da değil. Hem gerçek hem yanlış.
Oradaki oluş,
hem var hem yok.
Oluşun sadece bir momentini alıp, varlık momentini alıp yokluk.
O zaman
duruş momentini alıp, evet, varlık momentini atıyor.
Bu karışık değil mi? Biraz daha konuşalım bunu o zaman.
Evet.
Yani neden karışık?
Burada Spinoza...
Al, çok garip oldu. Sen buradan soğuk mu geliyor?
Çok yok, sıcak geliyor.
Sıcak geliyor, bu çalışmıyor.
Açalım mı?
Belki serin geldi, yani.
Şimdi devam edelim.
Çalışıyor, 30 derece.
Başlayalım.
Devam edelim.
Sağ olun. Arı olumlu derken Spinoza için, Spinoza orada tarih kelimesini kullanmak doğru bilmiyorum ama yani Tanrı için kullanılıyor bir şey. Değil mi? Tanrı için kullanılıyor.
Aynen. Deus sive natura.
Evet. Yani saltıklığı anlatmak isterken evet, saltık arı olumlu derken aslında Tanrı'yı anlatmak istiyor. Orada Spinoza değil mi? Spinoza
tabii.
Maksadı bu yani.
Evet. Çünkü Tanrı'da olumsuzluk olmaması gerekir.
Lazım.
Yani tam eksiklik Tanrı demek olumsuzluk.
Baştan aşağı olumlu bir şey.
Evet.
Yani her şeyiyle, her şeyi tam içeren ve olumlu ve tam, her şeyiyle tam ve tam mükemmel bir şey.
Olumsuzluk eksiklik anlamına da gelir.
Evet.
Tabii. Tanrı eksiktir demek çelişkili bir şey.
Aynı zamanda bir belirlenme gerekiyor.
Evet. Sonra?
Hayır, yani Spinoza'nın bunu getirmesinin nedeni o. Yani böyle...
Evet. Bu derin düşünce. Bak hemen altta onu Hegel gösteriyor, yani hatırlatıyor. Bu derin reflection, derin düşüncenin bir şeyi, tutumu. Tanrı'nın tüm varlıkların toplamı ya da en olgusal varlık olduğunu söylemek bu şey. Aynı zamanda da aynı derin düşünce şeyi de söylüyor. Tanrı'da hiçbir belirlenim yoktur. Değil mi? O zaman yani Tanrı saltık olumsuzluk oluyor aslında. Hiçbir belirlenim yoksa, tüm yüklemler Tanrı'dan soyutlanırsa, tüm belirlenim soyutlanırsa geriye ne kalır?
Saltık olumsuzluk kalır, olumsuzluk dolayısıyla kalır. Hiçbir şey yanaşamıyor, hepsine evet, olumsuz.
Bu ikisi de derin düşünceye ait önermeler. Bunu söyleyeyim gel.
Burada derin düşünce iyi bir şey olmuyor galiba.
Galiba.
Bir şey değil.
Derin düşünce kavramı yalıtıp, izole edip keyfi olarak ilişkilendiren düşünce demek. Bu. Bütün bilimlerin...
Hayır, bir başkası okusa bu derin düşünce iyi bir şey kardeşim. Niye kızıyorsunuz bu?
Tabii. Yani? Derin düşünce belki de başka düşünmelere göre iyi. Yani tabii ki derin düşünme... Derin düşünme bir moment aslında. O şey değil. Evet. Anlak dediği şey derin düşünceyle aynı zamanda örtüşüyor. Yani derin düşünce...
Ama mesela şeyde de mesela diğer dinlerde de veya İslamiyet'te de Tanrı'yı anlatırken mesela kadir-i mutlak diyor. Orada da yani mutlak saptık anlamında. Kadir-i mutlak yani her şeye kadir olan, her şeyi yapabilecek bir güçten söz ediyor.
Evet.
Yine orada ama işte mutlak dediği zaman o kadar mutlak ki
şimdi
aynı
güç,
zamanda hiçbir belirlenimi de yok ki.
Evet.
Ama bütün olumlulukları da taşıyan bir durum. Yani.
Aynı zamanda
böyle
bu
bir saltık,
yani güç, güç kavramı. Yani.
Tabii güç açısından.
Güç böyle kavramı önemli burada. Evet. Çünkü o da
peki,
buraya
ait. Peki Aristo'nun sözü nasıl? Sözü. Hareket etmeyen hareket ettirici diyor. O nasıl bir şey?
Devinmeyen. O da bu çelişkiyi çözen ya da kurgul bir anlatım.
Çözüyor yani, mu çelişkiyi?
Devinmeyen devindirici. Tabii. Yani devinmemesi şeyi gösteriyor, olumlu olduğunu saltık gösteriyor.
Sonsuz olduğunu, saltık olduğunu gösteriyor.
Evet.
Hem devinmeyen hem de devindirici.
Aha. Evet.
Gerektik yani.
Yani kendisi devinmeden aynı zamanda yani, evet.
Tekerleğin oku.
Ve mutlak bir anlamda.
Hı. Evet. Şimdi bu saltık böyleyken yani arı olumlulukken
hatta şu
açınımı diyor.
Allah'ın şeyi var ya Kur'an'ın çocukken
evet.
İşte onun içeriği çözümlemesi bildiği kadarıyla anam yok, babam yok, doğmadım, doğrulmadım. Ben sözlerini
öyle mi?
Hayır, yani mi? Hayır, ben yok, yok, sonrası yok.
Evet. Öncesi ve öncesi sonrası.
Öncesi ve sonrası. Evet. Evet. Babam yok.
Yani öyle, aynı
zaten bak
yani,
zaten
Tanrı için yani.
Yok yok.
Yani, tabii,
Allah kelimesi de öyledir. Al ve Allah'tan yapılır. Öncesi olmayan, sonu olmayan
anlamı. Evet. Evet. Evet. Değil, Fatiha.
Samet vardır. Orada en önemli Fatiha kelime Samet'tir.
Samet ne demek?
Samet şey demek. Her şeyin var olması için ihtiyaç duyulan şey demek. Yani bir şey var, bir şey ne olursa olsun. Ona ihtiyaç.
Her şeyin kaynağı bir bakıma. Dayanak.
Allah Samet gel. Samet
doğmadan
Samet her şeyin etrafında evet dönen, her şey onun etrafında dönen, her şeyin olması evet o sebep olmuş. Anlamında.
Gerçek devam et ve yaptı. Evet
yani. Yani işte mahsus Türkçeleştirmeden fena halde çuvallayacak bu olay. O zaman veya birileri sormaya başlıyor. Allah Allah bu neymiş?
Ya inanç sisteminde inanç sisteminde soru yok ki. Sormazlar bana.
O zaman
adam mı?
Bir saate yaklaştık aslında yani bir 5-10 dakika sonra. Ara verip şey yapalım bence. Bu kaldığımız haftaya dönelim. Yani. Tamam. Çöz beni ilerlemeyelim.
Bir paragraf okuduk.
Aslında özünü de ele aldık. Ara veriyoruz.